Medyascope'tan herkese merhabalar. Bugünün önemli gündem maddelerinden birini konuşacağız bu yayında. Bugün aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya'nın da olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri ortak bir açıklama yayınladılar ve iş insanı, tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundular Türkiye'ye. Ardından bu büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bu büyükelçilere bir uyarıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve büyükelçilerin açıklaması için hadsiz ve kabul edilemez şeklinde bir yorum yapıldı bakanlıktan. Yaşananları emekli büyükelçi, eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğlu ile konuşacağız. Faruk Bey merhaba.
Merhaba, iyi günler.
Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Büyükelçilerin açıklaması konuşuldu. Siyasilerin de bunlara bu açıklamaya sert tepkileri oldu biliyorsunuz. 10 ülkenin Ankara Büyükelçisi'nin açıklamasında şöyle denildi. Davadaki gecikmeler demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne, Türk yargı sisteminin şeffaflığına gölge düşürüyor denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala ile ilgili kararı hatırlatıldı ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz denildi Türkiye'ye. Bu çağrıyı nasıl değerlendirdiğinizi soracağım. Diplomaside olağan kabul edilen çağrılar mıdır bunlar?
Hayır. Diplomaside bu sık rastlanan veya benim şahsen tanık olduğum bir uygulama değil. Yani her ülkenin büyükelçileri adı üstünde kendi ülkesi adına konuşur. Bunun usulü vardır, adabı vardır. Ama böyle aynı başkentte 10 farklı büyükelçinin bu şekilde bir açıklama yapmaları, bir çağrıda bulunmaları, çağrının içeriğinden bağımsız olarak doğru veya yanlış olabilir, ona herhalde sonra geleceğiz. Bu şeydir, yani bu bana göre aykırı bir uygulamadır, beni rahatsız etti. Çünkü dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri dışında bu çağrıya ortak olanlar aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin de üyeleri. Yani bu konuda söyleyecekleri var ise bunu hem Strasbourg'da Avrupa Konseyi'nde söyleyebilirler, hem ikili planda dışişleriyle yaptıkları temaslarda bunları rahatlıkla dile getirebilirler. Ama bu şekilde 10 büyükelçinin, biri de Avrupa Konseyi üyesi olmayan Amerika Birleşik Devletleri gibi bir araya gelerek böyle bir açıklama yapmaları bana şeyi söylüyor. Yani hukukun siyasallaştırılması anlamına geliyor. Oysa hukukun siyasallaştırılmaması lazım. Bu yani Türkiye'nin bu konudaki tutumunun hesabı, muhasebesi Avrupa Konseyi'nde yapılır. Ona belki daha sonra ki dakikalarda gelebiliriz. Ama bu 10 büyükelçinin bu açıklaması ben diplomasi geleneklerine pek uygun olmadığını düşünüyorum. Aykırı olduğunu düşünüyorum. Bunun yarar da sağlamayacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bir hukuki bir konuda, bir hukuki zeminde kalması gereken bir konuda 10 ülkenin büyükelçisi bu çağrı yoluyla siyasi bir hamle yapmış oluyorlar. Siyasi hamlenin karşılığı da siyasi olur. Ve bu arada hukuk kaybeder. O nedenle yine tekrarlayayım. 10 büyükelçi yanlış yapmıştır. Bu rastlanan bir uygulama da değildir.
Büyükelçiler kendi inisiyatifleriyle mi böyle bir çağrıda bulunuyorlar, yoksa farklı bir mekanizmayla mı işliyor bu tip ortak açıklama süreci?
Kendi başlarına böyle hassas bir konuda şey yapamazlar. Benim tahminim bu 10 ülkeden bir tanesi, bu Amerika olabilir, Fransa olabilir, başka bir ülke de olabilir bu ülke arasından, bir fikir ortaya atmıştır bu büyükelçilere. Bu büyükelçiler de bu fikri merkezlerine sormuşlardır, buna katılalım mı, böyle bir şey yapalım mı diye. Sonunda işte kim öncülük yaptıysa onun kaleme aldığı ve üzerinde mutabakata varılan bir açıklama metni kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yani kendi başlarına dediğim gibi hassas olduğu gayet açık olan, tartışmalı bir konuda böyle bir açıklama yapmak için mutlaka merkezlerinden talimat almış olmaları gerekir ki bu da yapılan yanlışın vehametini bana göre artıran bir başka unsur olarak dikkate almamız gerekiyor.
Beni rahatsız etti dediniz. Çok sayıda siyasi de bu konuda rahatsız oldukları yönünde yorumlar yapmışlardı ki Dışişleri Bakanlığı'nın kınamasından da bahsettik. Bakanlığın tavrını nasıl değerlendirdiniz diye sormak istiyorum. Ve devam eden bir dava olduğu vurgusu da yapıldı bakanlığın açıklamasında. Siz nasıl değerlendirdiniz Dışişleri Bakanlığı'nın tavrını?
Şimdi Şükran Hanım, ben samimi konuşayım. Ben hukukçu değilim. Hukuk çok aslında sevdiğim bir alandır. Böyle bayılırım. Özellikle işte mahkeme sürecine dayalı filmleri falan çok izlerim. Fakat hukuk, dediğim gibi, hukuk bambaşka bir alem. Yani bu konuda Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği tepkiyi, işte yargı bağımsızdır, devam eden bir süreç vardır şeklindeki açıklamasını pek yeterli bulmuyorum. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden biri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesine de taraf olmuş bir ülke. Üstelik bireysel başvuru hakkını da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanımış bir ülke. Bütün bunları söyledikten sonra Kavala konusunda ve başka konularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bağlayıcıdır. Yani bunun için hukukçu olmaya da gerek yok. Bunu nereden biliyoruz? Anayasamızın ilgili maddesinden biliyoruz. Yani 90. madde bu konuda gayet net. Bir yani uluslararası hukukla iç hukuk bir çelişkiye düştüğü zaman anayasamız diyor ki uluslararası hukukun şeyleri, özellikleri, içeriği uygulanır diyor. Şimdi
yani Türkiye'deki üst düzey siyasetçiler bağlayıcı da olmadığını söyledikleri zamanlar da oluyor biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.
Ama yani çok da iyi hatırlatıyorsunuz. Bunu söyleyenler de var. Ama öyle değil. Yani şimdi bir başka örnekten hareket edelim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları da bağlayıcıdır. Gerçi bir mahkeme değildir ama kararları bağlayıcıdır. Şimdi Türkiye, efendim biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını bağlayıcı telakki etmiyoruz. Bizim anayasamız bile bu konuda kararlar vermiştir. Lüksüne sahipsiniz. Ama hakkına sahip değilsiniz. Hakkına sahip değilsiniz çünkü attığınız imzalar, bağlı olduğunuzu taahhüt ettiğiniz anlaşma hükümleri size bağlı olduğunuzu gösteriyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir Avrupa Konseyi'nin bir kurumu olduğunu düşünelim. Avrupa Konseyi'nin itaatinde temel esas hukukun üstünlüğü ve demokrasidir. Ama hukukun üstünlüğü her şeyin üstündedir. Şimdi o nedenle Türkiye yani işine geldiği zaman ben efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne uyarım çünkü bağlayıcıdır. Hayır, uymam çünkü bağlayıcı değildir. Bu çok derin bir çelişkidir. Ve bu konu Türkiye'nin tutumunu hiçbir noktada haklı, geçerli kılmaz ve Avrupa Konseyi'nin kendine göre değişik mekanizmalarda bu durumlara düşen ülkelere karşı uyguladığı yaptırımlar vardır. Yani Türkiye şimdi Avrupa Konseyi'nde yani bunun zamanlamasını bilmiyorum. Bir hafta mı olur, bir ay mı olur, üç ay mı olur onu bilemiyorum. Ama mutlaka Türkiye bu tutumunda ısrar ettiği takdirde Avrupa Konseyi'nden gelebilecek ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.
Bu yaptırımları sormak istiyordum ben de. Bahsettiğiniz Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olduğundan ve dolayısıyla bu kararların da bağlayıcı olduğundan. Türkiye hem daha önce bu düzeyde bir uyarıya maruz kaldı mı bu konuda ve bağlayıcı olduğunu söylediğiniz kurallarla ilgili ne tip uyarılar ve yaptırımlar oluyor bu mekanizmalarda?
Şimdi evet, Türkiye yani dosya olarak hatırlamıyorum ama bir Türkiye'nin Avrupa Konseyi kaynaklı kimi kararlara, ister Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da olabilir. Bunlara uymadığı için denetim altına almış bir denetim mekanizması vardır. Türkiye şu anda bildiğim kadarıyla, yanılıyor olabilirim ama neredeyse eminim, Türkiye Avrupa Konseyi'nin denetim mekanizması altındadır. Yani Türkiye Avrupa Konseyi yasalarının, yasasının, şartının koşullarını, hükümlerini yerine getirmiyor mu? Getiriyor mu? Getirmiyor. Bunun sürekli denetimi yapılıyor. Son zamanlarda işte ister Selahattin Demirtaş, ister Kavala davalarında olsun, bu çelişki Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde ve mahkeme tarafından kabul görmeyen bu tutumu çok canlı bir şekilde gündemde. Yani bu nerelere gidebileceğini kestirmek kesin anlamda mümkün olmasa da Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin anayasasının, yani Avrupa Konseyi'nin anayasasının cevaz verdiği yaptırımların en zirvesiyle, en ciddisiyle karşı karşıya kalabilir. Burada bir cümle kuracağım ama bu teyide muhtaç. Yani Avrupa Konseyi'nden atılır mıyız? Bunu deneyebilirler ama yani atılmaya kalkışılması Türkiye'nin atılmasından daha beterdir. Yani çünkü zaten uluslararası ilişkiler planında, siyaset siyasi anlamda, ekonomik planda, strateji anlamında sürekli zemin kaybeden, yalnızlığa itilen bir Türkiye var. Bir de Avrupa Konseyi'nden, yani Amerika Birleşik Devletleri ile gerginleşen ilişkilerimiz, Avrupa Birliği ile bir yere gitmeyen ilişkilerimiz, NATO ile zaman zaman sorunlu olan ilişkilerimiz, bu ilişkilerin durumunu dikkate aldığımızda Avrupa Konseyi'nden hukukun üstünlüğü ve demokrasi planında gelecek uyarılar ve yaptırımlar Türkiye için herhalde çok çok üzücü olur.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kavala ile ilgili kararın uygulanmaması halinde Türkiye için bir ihlal prosedürü başlatacaklarını açıklamıştı. Bugün de böyle bir uyarı geldi ama siz bu uyarıyı siyasi olarak değerlendiriyorsunuz. Burayı biraz açmanızı rica edeceğim. Hem başka alanlarda bu tepkinin verilme ihtimali varken, böyle bir imkan varken bu şekilde bir müdahalenin iyi olmadığını söylediniz. Neden böyle bir yol tercih edildi sizce büyükelçiler tarafından? Bunu soracağım ve bunun etkisi hukuki açıdan olumsuz mu olur hukukun uygulanması açısından Türkiye?
Türkiye buna siyasi bir tepki verecektir. Yani haklı olarak bu yanlıştır. 10 büyükelçinin yaptığı. Niçin böyle yaptılar? Bana göre, yani kusura bakmayın, işgüzarlık yapmışlar. Çünkü yani hukuki bir konuyu siyasallaştırmak zaten yani Türkiye'deki iktidarın kurmaya çalıştığı bir ortam. Yani tepkilerimiz daha çok siyasi planda veriyoruz. Hukuki planda yargı bağımsızdır ötesinde başka bir argümanımız yok. Ama şimdi 10 ülke büyükelçisinin yaptığı bu açıklama Türkiye'nin siyasi planda daha böyle bir daha bir ters tepki vermesini kolaylaştıran bir adım olmuştur. Yani bunun en fazla zararı, ki olmaması lazım çünkü hukukun dokunulmazlığı olması lazım, herhalde Kavala'nın kendi durumuna olacaktır. Yani şimdi Mesela bakanlığın açıklamasında yargımız bağımsızdır deniyor. Tamam, yargımız bağımsızdır ama yargının bağımlı olduğu bir yer var. O da hukuktur. Yargı hukuka bağımlı olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da uluslararası hukuk olduğu cihetle yine Türkiye bakımından bağlayıcıdır.
Gelişmeleri hep birlikte izleyip göreceğiz ama sizin yakın zamandaki gelecekle ilgili tahmininiz buna siyasi cevapların verileceği yönünde sanıyorum ki. Bundan sonrası için ben yine de kısa bir tahmininizi soracağım. Türkiye böyle tepkilerden sonra hukuki açıdan nasıl bir yola gider?
Türkiye yine şey kaybeder, yani kredi kaybeder, itibar kaybeder. Çünkü bunun siyasi bir yanlışın cevabı siyasi planda verildiği takdirde bu Türkiye için bir kazanç sağlamaz. Türkiye'nin hukuk dilini kullanması lazım. Hukuk planında neler yapılabileceğini görmesi lazım. Kavala konusunda Ankara'nın bu ısrarla devam ettiği takdirde benim tahminim yakın gelecekte çok ağır ve ciddi yatırımlarla karşı karşıya kalabiliriz Avrupa Konseyi'nden.
Faruk Loğlu, çok teşekkürler katıldığınız için, yorumlarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum Şükran Hanım. Başarılar diliyorum.
Evet, bugün 10 büyükelçinin, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin Osman Kavala ile ilgili Türkiye'ye yaptıkları Kavala serbest bırakılsın çağrısını ve Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçileri uyarmasını ve ardından yaptıkları açıklamayı konuştuk. Kavala ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 yılındaki kararında Kavala'nın Kavala'ya hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle serbest bırakılmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi de 2020 yılında kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti Osman Kavala ile ilgili. İş insanı Osman Kavala hala tutuklu. Bugün bu uluslararası tepkilere Türkiye'den, Dışişleri Bakanlığı'ndan ciddi bir tepki geldi. Biz de bu konuda gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin eski emekli büyükelçisi, eski Washington büyükelçisi Faruk Loğlu'nu ağırladık. Siz de lütfen bu yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın YouTube'da ki biz de bu yayınları daha fazla kişiye iletebilelim. Aşağıdaki katıl butonunu ve Patreon linkini de hatırlatalım. Medyascope'a bağımsız gazeteci diye buralardan destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek